Ayrım 10. Maraş Kıyımı. Aziz Tunç. D. Tan gazetesine yapılan saldırı. 1945. İkinci Emperyalist Savaş'ın öncesinde ve başladığı yıllarda Almanlara yakın duran Türk Devleti, savaşın Almanların aleyhine dönmesinin belirginleşmesiyle ABD'ye yanaşmaya başladı. Devletin ABD'ye bağlanmaya karar verdiği bu koşullarda İstanbul'da Sovyetlere yakın bir politika savunan Tan gazetesi yayınlanıyordu. İllegal devlet, ABD yanlısı politikalarını kitlelere kabul ettirmek ve bu politikaların önünde engel olabilecekleri sindirmek için Tan gazetesine yönelik bir saldırıyı örgütlendirerek gerçekleştirilmesini sağladı. Ve tabii maalesef hep olduğu gibi istediği sonucu aldı. Bu saldırı dönemin milli şefli CHP hükümeti tarafından organize edilmiş bir saldırı olarak tarihe geçmiştir. Tan gazetesi o günün koşullarında devleti tümüyle elinde tutan CHP'nin tek parti diktatına karşı çıkanların ilgiyle izlediği bir gazete olarak muhaliflerin odağı durumundaydı. Aynı şekilde bu gazete o günlerde CHP'den ayrılıp DP'yi kurmak isteyenler tarafından da izlenmeye başlanmıştı. Zaten ABD karşıtı politikalarından dolayı hedefte olan Tan gazetesine CHP'de yeni ayrılan bu çevrenin yakınlık göstermesi bu provokasyonu tetikleyen bir gelişme olmuştur. 3 Aralık 1945'te CHP İl Teşkilatı üniversite gençliğini toplantıya çağırmıştır. Bu çağrıyla toplanan 10 bin kişilik saldırgan grup Tan gazetesinin binasını işgal ederek bütün makineleri ve eşyaları dağıtmışlar, parçalamışlardır. Saldırıya katılanlar yıllar sonra afişe oldular. Saldırganlıklarını itiraf etmekten hiçbir rahatsızlık duymuyorlardı. Çünkü saldırganların her biri kamuoyunun yakından tanıdığı insanlardı artık. Bu saldırılara katılanların içinde Demirel'den Orhan Birgit'e, İlhan Selçuk'tan Turgut Özal'a kadar uzanan bir liste çıkmıştır ortaya. Görüldüğü gibi saldırıya katılanların çok büyük bir kısmı devletin ve sistemin en muteber noktalarında yer almışlardır. Kimi cumhurbaşkanı, kimi bakan, kimi büyük iş adamı olmuşlardır. Böylece bu saldırı bu sistemde yükselmek için nelerin yapılması gerektiğinin yolunu göstermiştir. Egemen siyasal güçlerle katliamlar arasındaki ilişkinin sırrı burada saklıdır. Gazetenin sahip ve sahibesi olan Zekeriya ve Sabiha Sertel'lerin kızı Yıldız Sertel, Tan gazetesine yapılan saldırılar karşısında demokrat olduğu sanılan İngiliz devletinin ve basınının tavrını anlatır Ardımdaki Yıllar adlı kitabında. İngiliz basınının Türkiye'de yapılan bu saldırılara karşı tepkisiz kaldığını, bu tepkisizliği kırmak için giriştiği çabalardan dolayı İngiliz devleti tarafından yurt dışı edildiğini yazar. Ardımdaki Yıllar, Yıldız Sertel, sayfa 94. Anlatılanlar emperyalizmin demokrasisinin nasıl bir demokrasi olduğunu göstermektedir. Türkleştirme politikalarının en yoğun ve en kanlı bir biçimde uygulandığı bu yıllarda, 1945 yılında aynı amaca hizmet eden varlık vergisi uygulamasının yapıldığı bilinmektedir. Bu vergi türü ve uygulaması tüm boyutlarıyla ulus yaratmanın değişik bir aracı olarak ortaya çıkartılmış ve uygulanmıştır. Bu yolla hem farklı etnik yapıların elindeki varlıklar gasp edilerek yeni burjuvazinin yaratılması sağlanmış, hem de etnik arındırma politikası işletilmiştir. Uygulaması tam bir despotizm ve zorbalık olan varlık vergisi, sonuçları itibariyle de aynı şekilde katliam etkisi yapmıştır. Bir yanda Türk olmadıkları için ellerindeki varlıkları gasp edilen farklı etnik yapıda insanlar, diğer yanda bu olanakların üstünde büyütülmeye çalışılan haramiler. Üstelik bu vergi uygulamasında istenen vergiyi veremeyen yoksullar zorla ve uzun sürelerle çalıştırılıp emekleri gasp etmişlerdir. Üstelik bu vergi uygulamasında istenen vergiyi veremeyen yoksullar zorla ve uzun sürelerle çalıştırılıp emekleri gasp edilmiştir. Kısaca İttihat ve Terakki Fırkası'nın geliştirip uyguladığı, daha sonra yeni devletin kurucuları tarafından sürdürülen Türkleştirme politikasıyla tarihsel süreç içinde yapılanların özeti şudur. 1909-1922'de Ermeniler, 1920-1938'lerde Sünni Alevi Kürtler, 1934'te Trakya Yahudileri, 1945'te uygulanan varlık vergisiyle tüm gayrimüslim halklar Türkleştirilmeye, etnik arındırmaya ve asimilasyona tabi tutulmuşlardır. Güncel sebeplere dayandırılarak başlatılan bu katliam ve saldırılar söz konusu temel stratejik politikanın sonucu olarak yapılmışlardır. İttihat ve Terakki Fırkası'ndan kalan miras, ulus yaratma projesi ve teşkilatı mahsusa. Bu bölümü bitirirken hem sonraki bölümlerle bağlantısı açısından hem de Maraş katliamı ile ilgisi bağlamında önceki bölümlerin anlaşılması için İttihat ve Terakki Fırkası, teşkilatı mahsusa ve Türk ulusu yaratma politikasına ilişkin konunun kısaca da olsa ayrıca ele alınmasında fayda vardır. Bilindiği gibi İttihat ve Terakki Fırkası'nın Osmanlı yönetiminde bulunduğu yıllar Osmanlı'nın son ve sorunlu yıllarıdır. Bir yanda Alman emperyalistleri, bir yanda İngiliz emperyalistleri, diğer yanda Fransız devrimiyle başlayan uluslaşmanın etkisiyle imparatorluğun boyunduruğundan kurtulmak isteyen halkların başkaldırıları ve yaşanan diğer bir dizi siyasal gelişmeler Osmanlı Devleti'ni yönetilemez hale getirmişti. Dünyada ve Osmanlı'da emperyalist hegemonya derinleşirken öte yandan gelişen uluslaşma süreci farklı halkları ve ulusları harekete geçirmişti. Buna bağlı olarak ulusal toplulukların mahkum edildiği bir cendere olan Osmanlı coğrafyası kaynamaya başlamıştı. Her ulus ulusal bağımsızlığı için Osmanlı'ya baş kaldırıyordu. Bütün bu sosyal siyasal gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı yönetiminde gördükleri baskılar sonucu Avrupa'ya kaçan muhalifler Osmanlı yönetimine karşı çeşitli biçim ve içerikte muhalif kurumlarda örgütlenmeye başladılar. Avrupa'ya yakınlığı ve Anadolu'dan farklı siyasal sosyal bir atmosfer taşıyor olmasından dolayı Makedonya ve Rumeli'den yoğunlaşan bu kesimlerden bazıları birleşip büyüyerek İttihat ve Terakki Fırkası'nı oluşturdular. Bu yapı kısa sürede Osmanlı'nın politik hayatında daha aktif, etkin ve hakim bir güç oldu ve etkileri bugünlere kadar gelen politikaları hayata geçirmeye başladı. İttihat ve Terakki Fırkası ilk başlarda Osmanlı'da bulunan tüm halklarda insanları içinde barındıran bir yapıydı. Ulusal hareketlerin siyasal gündemi belirlemesiyle Osmanlıcılık ve İslam birleştirici unsur olma özelliğini kaybetti. Osmanlı'nın çok uluslu ve çok dinli kimliği böyle bir politikaya ve buna uygun bir örgütlenmeye müsait olmadığı için İttihat ve Terakki içinde farklılıklar ortaya çıkmaya başladı. Bu gelişme üzerine diğer din, etnik yapı ve düşüncede bulunanları tasfiye eden Alman emperyalizminin uşakları Enver, Talat ve Cemal Paşa üçlüsü İttihat ve Terakki Fırkası'na hakim oldular. Böylece batıda gelişen ve ilk başlarda Büyük Osmanlı'yı kurtarma ve İslam Birliği projeleri ile yola çıkan bu politik yapı kimlik ve politika değiştirmeye yönelmiştir. İlk projelerinden vazgeçmek zorunda kalan İttihat ve Terakki Fırkası rotasını Türk ve Turan ülküsüne ve Türkleştirme politikasına çevirmiştir. Bu politik değişiklikle beraber İttihat ve Terakki Fırkası ırkçı, despotik, komplocu amaçları için şiddetin her türü dahil her yola başvurmakta sakınca görmeyen bir yapıya dönüşmüştür. Türkçülük, Turancılık politik projesini gerçekleştirmek isteyen İttihat ve Terakki Fırkası 1912'de illegal örgütlülüğünün marifetiyle ve kanlı bir darbe yaparak Osmanlı yönetimi ele geçirdi. Böylece İttihat ve Terakki Fırkası Osmanlı boyunduruğunda yaşamaya mahkum edilmiş olan ama Türk olmayan halklara yönelik Türkleştirme politikasını uygulama imkanına kavuşmuş oldu. Türkleştirme politikası kendi içinde dinsel, mezhepsel tekçiliği de gerektiriyordu. Bunun için dinin Türkleştirme politikalarının hizmetinde kullanılmasına dair planlar oluşturuldu. Bu kapsamda Osmanlı coğrafyasında Türkleştirmeye en uygun topluluk Türk Alevileridir. Adı geçen Alevi topluluğunu Türkleştirerek genel Türkleştirme politikalarının yürütülmesinde aktifleştirmek ve bunun üzerine Türk olmayan Alevilere yönelmek önemli bir politik faaliyet olarak İttihat ve Terakki Fırkası'nın merkezi tarafından gündemleştirilmiştir. Bu amaçla İttihat ve Terakki Fırkası 1914 yılında başlamak üzere sistemli çalışmalar yapmaya yönelmiştir. İttihat ve Terakki Fırkası merkezi teorisyen kadrolarında Baha Sait'i Aleviler üzerinde çalışma yapmak amacıyla görevlendirmiştir. Teşkilat-ı Mahsus'ta ve Karakol Cemiyeti'nde de çalışmış olan Baha Sait, 1916 yılında Talat Paşa'nın emriyle Alevilerin içinde bir çalışma ve araştırma yapmaya başlamıştır. Yaptığı araştırmada arzu ettiği sonucu elde etmek için gerçekleri ters yüz eden Baha Sait, bugün de fazlasıyla revaçta olan bütün Alevilerin Türk olduğu tezini geliştirmiş ve bu çerçevede yazdığı raporu İttihat ve Terakki Fırkası'na sunmuştur. Bu raporla Türkiye'de yaşayan her dini veya etnik toplumsal grubun Behamal Türkleştirilmesi teorileştirilmişti. Türkiye'de Alevi, Bektaşi, Ahi ve Nusayri Zümreler Baha Sait, sayfa 13-19. Yakın dönemlere kadar kamuoyunda çok fazla bilinmeyen bu rapor ve ileri sürdüğü tezler, o gün bugündür Alevilik konusunda devletin politikalarının temel tezleri olmuştur. Bilindiği gibi Alevilerin sisteme entegrasyonu politikası Cumhuriyet'le birlikte daha ileri bir noktaya götürülmüş ve bugün bildiğimiz Aleviliğin İslam'ın Türkiye yorumu olduğu tezi etkinleştirilmeye çalışmaktadır. İttihat ve Terakki Fırkası bu çalışmalarının sonucunda Türkleştirme politikalarının gereği olarak Alevi ve Bektaşiler içinden de örgütlülüğünü yaratmıştır. Bu amaçla dönemin Bektaşi önderi Cemalettin Çelebi'yi, Balabanlı aşiret reisi Gül Ağa'yı ve Şadıllı aşiret reisi Kırmo Yusuf'u İttihat ve Terakki Fırkası'nın illegal örgütlülüğü olan Teşkilat-ı Mahsusa içinde örgütlemiştir. Bu süreçte söz konusu politikalarını hayata geçirmek için illegal örgütlenmeler oluşturan İttihat ve Terakki Fırkası dönemin birçok siyasal olayında bu illegal yapıları kullanmıştır. Bu illegal örgütlerin en bilineni meşhur Teşkilat-ı Mahsusa'dır. Osmanlı Devleti'nin diğer kurumları yanında bir hafiye teşkilatı vardı ve çalışıyordu. Ancak Osmanlı padişahı ve devleti genel olarak bütün politik gücünü ve iddiasını yitirdiği için Osmanlı'nın bu teşkilatının da kıymeti harbiyesi kalmamıştı. Dolayısıyla İttihat ve Terakki Fırkası ve Teşkilat-ı Mahsusa döneminin ve bugüne kadar süren sürecin temel politikalarını, örgüt modellerini ve çalışma tarzını belirleyen, etkileyen kurumların başından gelmektedir. İttihat ve Terakki Fırkası'nın bu dönemde örgütlendiği, daha sonra da devlet yapılanması içindeki varlığını farklı adlarla sürdüren bu illegal yapılanma, 1909 yılında İttihat ve Terakki Fırkası'nın önderlerinden Enver Paşa tarafından oluşturulmuştur. Mustafa Kemal'in de mensubu olarak içinde çalıştığı İktidar Oyunu Avni Özgürel, sayfa 203, Teşkilat-ı Mahsusa'nın dönem boyunca bir dizi karanlık, kanlı ve kirli faaliyet yürüttüğü bilinmektedir. 30 bin mensubu olan İktidar Oyunu Avni Özgürel, sayfa 186, Teşkilat-ı Mahsusa'nın kanlı faaliyetlerinin konumuzla ilgili yanı, bu illegal devlet yapılanmasının Kürt isyanlarında ve Ermeni kırımındaki rolünün ayrıntılarıyla açığa çıkartılmamış olmasıdır. İttihat ve Terakki Fırkası'nın geliştirdiği ve Teşkilat-ı Mahsusa'nın da uygulayıcılarından olduğu Türkleştirme politikası dönem boyunca uygulandı ve istenen sonuç şu ya da bu biçimde alındı. Ancak bu arada yaşanan diğer bir sürü politik gelişme, özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda İttihat ve Terakki Fırkası'nın hükümet olduğu Osmanlı'nın yenilmesi, İttihat ve Terakki Fırkası'nın iktidardan düşmesini ve İttihat ve Terakki Fırkası kadrolarının yurt dışına kaçmak zorunda kalmasına yol açtı. Böylece fiziki olarak ortadan kalkan İttihat ve Terakki Fırkası'nın politikaları onların yerine geçen Kemalistler tarafından devir alınarak değişen koşullara uyarlanıp pratikleştirilmeye başlandı. İttihat ve Terakki Fırkası'ndan sonra illegal devlet organı olan Teşkilat-ı Mahsusa da 1918 yılında görevini ardılarında bırakarak sahneden çekilmek zorunda kalmıştır. Teşkilat-ı Mahsusa'nın deney ve pratiği de çeşitli adlarla faaliyet yürüten ardıllarınca sürdürülerek bugünlere getirildi. Devlet politikalarının devamının gereği olarak Cumhuriyet tarafından devir alınan ve temel stratejik politika olan söz konusu politikalar devleti yönetmek için kim gelirse gelsin sürdürülmüştür. Çünkü Cumhuriyet'in kadroları İttihat ve Terakki Fırkası'nın söz konusu politikalarının taşıyıcılarıydılar. O gün bugündür her gelen yönetimden yönetime, hükümetten hükümete geçen bu politikadan hiçbir dönem vazgeçilmemiştir. Bu politikaların ve projenin düşünsel boyuttaki ifadesi için çok sayıda örnek verilebilir. Ama Türkleştirme düşüncesinin o dönem en önde gelen temsilcilerinden Rıza Nur'un şu ifadesi, projenin içeriğini anlatmak için yeterince açıktır. Rıza Nur, Türkiye'yi yeknesak Türk yapmak en mühim şeydi. Varlık vergisi Ayhan Aktar, sayfa 42. Diyerek esas amaçlarını olabilecek en veciz şekilde ifade etmekteydi. Türkleştirme politikası ve projesi Cumhuriyet koşullarında çok daha net, belirgin ve kararlı şekilde uygulanmıştır. Aynı zamanda bu politika ve proje yine bu dönemde sınırlı da olsa sonuç vermeye başlamıştır. Cumhuriyet'ten önce Teşkilat-ı Mahsusa eliyle yürütülen Türkleştirme politikalarının sonucunda 1920'lerde önce bugün Türkiye olarak belirlenmiş sınırlar içinde yaşayan insanların %20'si Türk olmayanlarda oluşurken, yapılan operasyonlarla birkaç yıl gibi çok kısa bir sürede bu oran %2,5'a düşmüştür. Yani 1920'den önce bu coğrafyada yaşayan her 100 kişiden 20'si hem Türk hem Müslüman değilken, yapılan katliamlar, operasyonlar ve baskılarla gerçekleştirilmiş olan asimilasyon ve imha sonucunda birkaç yıl içinde bu sayı 100 kişiden 2,5 kişiye kadar düşmüştür. Varlık vergisi Ayhan Aktar, sayfa 24. Ancak bu rakamlarda Türk olmayan gayrimüslimler ifade edilmektedirler. Yani Kürtler Müslüman oldukları için Türk sayılmışlardır. Bu durum göz önüne alındığında uygulanan etnik arındırma politikalarının gayrimüslim halklar üzerinde başarılı olmasına rağmen henüz yeterli sonucu vermediği, asimile veya imha edilmemiş önemli bir kesimin varlığını koruduğu ortaya çıkmaktadır. Bu eksikliği bilen ve tespit eden sistemin ve projenin sahipleri, Türkleştirilememiş olan başta Kürtlerin ve Alevilerin yer aldığı bu kesimlerin de kendi özgün kimlikleriyle yaşamalarını değil, mutlaka Türkleştirilmelerini sağlamak istiyorlardı. Bu nedenle Cumhuriyet dönemi boyunca bütün baskı, katliam ve benzeri politikalara rağmen istenen ölçüde gerçekleşememiş olan Türk ulusu yaratma projesi, illegal güçlerin stratejik politikası olarak hep gündemde olmuştur. Bu durumun iki nedeni vardı. Birincisi, Türkleştirme projesinin henüz tam anlamıyla istenen ve beklenen düzeyde pratikleşmemiş olması. İkinci neden ise birinci nedene bağlı olarak projenin bir gün akamete uğrayabileceğinden doğan dehşetli korkuydu. Projenin sağlam bir zeminde olmadığı, bir gün çatlayabileceği korkusu boşuna değildi. Çünkü toplumsal gelişmeler her durumda karşılıklı güçlerin savaşlarıydı ve sonucu belirleyen her zaman egemen güç olmayabilirdi. Bu korkudan dolayı illegal siyasi güçler, Türkleştirme politikalarında eksik kalan yanları tamamlamayı önemli ve asli bir görev olarak belirlemişlerdir. Dolayısıyla buna uygun bir yapılanma ve konumlanma içinde olmaya, bu sorunlardan topyekun kurtulmaya hizmet edebilecek olan olanaklardan yararlanmaya, bu çerçevede doğabilecek sorunlara ve fırsatlara göre örgütlenmeye ve hazırlıklı olmaya fazlasıyla dikkat etmişlerdir. Yaşamımızda yer almış olan ve halen sürdürülmeye çalışılan katliamlar, saldırı ve operasyonlar belirtilen bu politika ve bağlı gelişmeler kapsamında değerlendirilmeli, görülmelidir. Maraş katliamının sosyopolitik arka planı ve katliamlar ülkesine dönüştürülen Türkiye. Katliamlara dair. Uzak yakın tarihine çok özet değindiğimizde, Maraş'ın yaşadığı katliama geçmeden döneme ve ilgili politik gelişmelere değinmek gerekmektedir. Konunun daha doğru anlaşılması için de katliamlar konusunda bazı belirlemelerin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Katliamlar genellikle insanlarda ilk anda yarattığı sonuçlar nedeniyle olumsuzlanır ve karşı çıkma duygusu yaratır. Böyle olması doğal, doğru ve insani olandır. Ancak katliamlara sadece sonuçları üzerinden karşı çıkmak, yetersizliği yanında ciddi bir tehlikeyi de içinde barındırmaktadır. Katliamların sebepleri bilince çıkartılmaz ve bunun üzerinden katliamlara karşı tutum alınmazsa, katliamlara ve ihtimallerine karşı mücadelede önemli bir eksiklik yaşanır. Onun için katliamların tanımlanmasına ve bunların hangi koşulların sonucunda olduğuna bakmak ve bunun üzerinden katliamlara karşı konumlanmak gerekmektedir. Yoksa katliam karşıtlığımız işlevsiz, hümanist bir çığlık olmaktan öteye gidemez. Halbuki katliam mağdurlarının işlevsiz çığlıkları değil, Picasso'nun, Guernica'sının yarattığı gibi işlevli çığlıklara ihtiyaçları vardır. Tartıştığımız katliamlar farklı toplumsal kesimlerden birisinin düşmanlaştırıldığı diğer kesime karşı kullandığı katliamlardır. Örgütlü askeri ve siyasi güçlerin yaptıkları katliamlar konumuzun dışındadır. Aralarındaki farklardan bizim için belirleyici olanı birisinde doğrudan resmi askeri kuvvetler kullanılırken diğerinde bedava askerler olarak düşmanlaştırılmış, şuursuzlaştırılmış toplumsal bir kesimin kullanılmasıdır. Konumuz olan kışkırtılmış toplumsal bir kesimin yok edilmek istenen diğer kesime karşı kullandığı katliamların göze çarpan en temel özelliği bir din, inanç ya da ulusal topluluğun veya politik düşüncede olan kesimlerin karşıt ve düşman kabul edilenleri hakim siyasal erke bağlı olarak katliama tabi tutmasıdır. Çeşitli toplumsal farklılıklardan katliamlar yaratılmasının nedeni kapitalizm-emperyalizm koşullarında etnik arındırma olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda değineceğimiz gibi hiçbir katliamın görünürdeki nedenlerle yapılamayacağına, ayrıca katliamcı toplulukların özel, illegal ve hakim güçler ve uygun ortam olmadan katliam yapamayacaklarını göz önüne aldığımızda, katliamların yapılmasını gerektiren temel neden veya nedenlerin politik olduğu görülmektedir. Buradan hareketle şu sonuca varılabilir. Kışkırtılmış toplulukların kullanıldığı gayri resmi katliamlar genellikle etnik arındırma amacıyla veya özgün politik projelerin gereği olarak yapılmaktadır. Bu tür saldırı ve katliamların özellikle yine egemen ve siyasal güçler tarafından sanki mahallede yaşanmış sıradan bir vukuattan söz eder gibi olay olarak tanımlandıkları görüyoruz. Bu tanımlama genel olarak devletin bütün toplumsal mücadelelerle ilgili olarak izlediği bilinçli bir politikanın dili ve terminolojisidir. Dolayısıyla bu tanımlamanın kabul edilmesi farkında olarak veya olmayarak egemen terminolojinin de ideolojinin etkisine girmesi demektir. Her şeyden önce yapılan bu tür saldırı ve katliamlar bütün boyutlarıyla olay tanımlamasına sığmayacak kadar kapsamlı ve çok yönlüdürler. Bakkal Mehmet'le komşusu Hatice'nin yaşadığı bir sorun da bir olaydır. Köylü şehirli herhangi bir insanın trafikte yaşadığı kavga da bir olaydır. Katliam ve saldırıların bilinçlerimize bu şekilde olay tanımlamasıyla önemsizleştirilerek yerleştirilmek istenmesi özel amaçlı politik bir anlayışın dayatılmasının sonucudur. Bu dayatma mutlaka reddedilmelidir, etkileri hızla aşılmalıdır. Dahası olay olarak tanımlanan bu saldırı ve katliamların olaylarda olduğu gibi geçici sıradan sebepleri değil, tarihsel ve siyasal sebepleri bulunmaktadır. Dolayısıyla dünyanın her tarafında ve tüm zamanlarda yapılmış ve yapılan bu saldırılar ve katliamlar olay olarak değil, gerçek adlarıyla katliam ve saldırı olarak adlandırılmalıdırlar. Katliamlar, lokal, belli bir topluma özgü veya kendiliğinden tahrikler sonucu tesadüfen olan olaylar değillerdir. Aynı şekilde katliamlar, dönemler ve coğrafyalar üstüdürler. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir dönemde ve üretilmiş değişik nedenlerle katliamlar yapılmış ve yapılabilmektedir. Bu türden katliamların dünyanın her tarafında ve her dini, etnik yapı ve toplumlarda yapılabildiğini göz önüne aldığımızda yukarıda belirtilen sonuca gitme kaçınılmaz olmaktadır. Bu gerçek katliamların anlaşılması için son derece önemlidir. Bu noktadan bakılınca katliam yapılabilmesi için mutlaka egemen, sosyal, siyasal gücün işin içinde olması gerektiği daha net anlaşılmaktadır. Hakim ve belirleyen olmayanların ellerinde yönetim erkini ve araçlarını bulunduramayanların veya bu güçlerin desteğini alamayanların katliam yapmaları olanaksızdır. Herkesin günlük hayatta çok kolay bilebileceği basit bir gerçekten hareketle katliamların ancak devasa bir organizasyonun sonucu olduğu görülebilir. Bir katliamda yer alanların istisnasız hepsi sıradan bir sosyal organizasyonu, örneğin bir düğünü, bir toplantıyı, bir cenaze törenini aylarca uğraşarak ve bütün uğraşlarına rağmen yüzlerine gözlerini bulaştırarak yapabilecek tipolojidedirler. Yine katliamlara fiili olarak katılan ve katil olan bu unsurların her biri, bırakalım siyasal silahlı katliam yapmayı, en sıradan hak alma sürecinde devletin ve toplumun değil, gelişmiş herhangi bir bireyin karşısında bile en küçük bir tutum geliştiremezler. Bu durumda olan katliamcı güruh, herhangi bir örgütlü siyasal destek olmadan nasıl olur da bir anda bütün bir şehri, kasabayı çevresiyle birlikte günlerce işgal edebilir ve yüzlerce binlerce insanı öldürebilir? Kimse böyle bir saldırganlığı kullanılan güruhun hassasiyeti gibi masum bir kavramla açıklayamaz. Bu durumu belirttikten sonra katliamlarla ilgili temel iki olgudan kavramdan söz etmemiz gerekir. Bunlardan birisi kutsallık, diğeri ise tahrik olmaktır. Bütün katliamlarda kutsanan bir değerden, bu değere yönelik saldırıdan ve tahrik olmuş kitlelerden söz edilir. Önce bir kutsal sembol vardır, cami, bayrak, dil vesaire gibi. Sonra o kutsala yapılan bir saldırı ve bundan dolayı tahrik olan kesimlerin, tahrik oldukları için yapmaya neredeyse zorlandıkları, mecbur edildikleri bir katliam. Toplumsal, siyasal hayata hakim olan ve katliamları yaratan veya destekleyen anlayış, katliamları bize böyle anlatmaktadır. Belirtilen iddianın çarpıklığını, manipülasyon amacıyla üretildiğini anlayabilmemiz için dayandırıldığı kavramlara yakından bakılması gerekmektedir. İlk olarak kutsallık kavramı ele alınabilir. Toplumların hayatında büyük bir önemi olan çeşitli kutsal objelerin nasıl yaratıldığına ayrıntılı olarak girilmez elbette. Ancak sürecin nasıl geliştiğine bakıldığında toplumların hayatlarında önce kutsal obje ve olgu ihtiyacı belirginleşmekte, gündemleşmektedir. Toplumsal bir ihtiyaç olarak da yatan bu olgu, kutsal obje ve sembollerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Süreç içinde ortaya çıkan kutsal obje ve sembollerin ihtiyaca uygun olan birisi öne çıkarak egemen olmakta, diğerleri kutsal olarak kabul edilmeyerek insanlığın hafızasında unutulmaya terk edilmektedir. Dolayısıyla kutsal ihtiyacını belirlemek, hakim kılınmak istenen bu ihtiyacın nasıl giderileceğini gösterebilmek ve tespit edilmiş bu kutsalı topluma kabul ettirmek bazı özellikler gerektirmektedir. İhtiyaç duyan bu özellikler, bilgiye hakim olmak, bilgiyi topluma kabul ettirmek için gerekli özgüvene, güce ve iktidara sahip olmaktır. Bu özellikleri ancak sosyal, siyasal hakimiyeti elinde tutan kesimler sahip olabileceği için kutsalı güçlüler belirlemektedirler. Güçsüzlerin kutsal yaratma veya belirleme hakkı ve olanakları yoktur. Dolayısıyla sosyal siyasal egemenlik olmadan egemen bir kutsal yaratabilmek mümkün değildir. Muktedir olmayanlar en fazla kendileri için ve geçici olarak lokal kutsalını yaratabilirler. Bu gerçek kutsal olguların başında gelen din ve inançları ilk yaratanların kimi zaman güçsüz, yoksul insanlar olmasıyla çelişmez. Elbette ilk ve orta çağda yoksulların, güçsüzlerin içinde egemen inançlara karşı kendi inancını üretmek için ortaya atılanlar olmuştur, olacaktı. Diğer birçoklarının yanında Hazreti İsa böyleydi ve Hazreti Muhammed ilk döneminde böyleydi. Bu inançları yaymaya ve etkin kılmaya çalışanlar ya yoksullarının gereğine uygun devrimci bir tutumda ısrar etmişler, bunun sonucu da bilindiği gibi yok edilmişlerdir. Babek gibi, Mazdek gibi veya belirtilen inançlar egemenlerin ihtiyaç ve çıkarlarına uygun değişimler geçirerek onlar tarafından kabul edilip egemenliklerinin bir unsuru haline getirilmişlerdir. Bildiğimiz dinler gibi. Birinci durumdakiler yarattıkları kutsalları sadece kendi çevrelerinde etkili kılabilmişler, genel egemenlik yaratamamışlardır. İkinci durumda ise zaten kutsalların işlevi değişmiş, egemenlerin egemenlik aracı olmuştur. Her iki halden de bu dinlerin ve peygamberlerin zaman içinde yaşadıkları değişimler göz önüne alınırsa, yukarıda yazılanlarda herhangi bir çelişmenin olmadığı anlaşılır. Kutsal yaratma hak ve olanakları olmayanların tahrik olması da söz konusu değildir. Güçsüz, muktedir olmayan hiçbir kimse yaşadığı mağduriyetten dolayı tahrik olamamaktadır. Ancak iktidar olanlar veya egemen sosyopolitik anlayışın etkisinde bulunanlar tahrik olabilmektedirler. Erkek tahrik olabilir, kadın tahrik olamaz. Çoğunluk tahrik olabilir, azınlık olamaz. Devletin silahlı güçleri tahrik olurlar, silahsız halk çoğunluğunun tahrik olması mümkün değildir. Türkiye'de küfür amacıyla kullanılan Ermeni dölü söyleminden Ermenilerin tahrik olması söz konusu değildir. Ama Ermenilerin varlığından söz edilmesi bile Hrant Dink'e yapılanlardan olduğu gibi birilerini tahrik edebilmektedir. Hristiyanların ve Yahudilerin günlük dile yerleşmiş olan gavur nitelemesinden tahrik olup herhangi bir saldırı veya katliam gerçekleştirdiklerini kimse gösteremez. Ama bu kesimlerin herhangi bir etnik veya dinsel davranışından tahrik olanların bunlara karşı yaptıkları saldırılar ve katliamlar biliniyor. Aynı şekilde her durumda ve ortamda aşağılanan Çingenelerin romanların tahrik olup katliam girişiminde bulundukları görülmemiştir. Ama Çingenelerin romanların tahrik olanlar tarafından katliam amaçlı saldırılara uğradıklarını, yerlerinden, yurtlarından edildiklerini kimse inkar edemez. Kürtlerin, Alevilerin kendilerine yönelik tüm saldırı, aşağılama ve yok saymalara rağmen tahrik olup karşı saldırıya geçtikleri gösterilemez. Ama bu insanların tahrik olan başkaları tarafından çok sayıda katliama ve saldırıya maruz kaldıkları biliniyor. Kısacası katliamlar toplumu çıkarları doğrultusunda yöneten ve bu konunu sürdürmek isteyen egemen güçlerin veya egemenlik tesis etmek isteyen halk düşmanı siyasal güçlerin yaptıkları politik uygulamalar, operasyonlardır. Tıpkı savaşlar ve benzer diğer olgular gibi. Egemen siyasal güç odakları olmadan hiçbir güç ne denli kutsal olursa olsun herhangi bir değer için hiç kimseyi katliam yapmaya zorlayamaz, hiç kimseyi öldürme makinesi haline getiremez. Bu tespitte ortaklaşmak, bunun bilincine çıkartmak katliamların öznesi olmuş tüm toplumsal kesimler için önemlidir. Katliamların tartışıldığı, konuşulduğu her durumda gündeme gelen en temel kavramların birisi de devlet, derin devlet vesaire tanımlamalarıdır. Eğer devlet denen organizasyonun tapu veya evlendirme dairesinden ibaret olmadığını, asıl olarak bir egemenlik aracı olduğunu, bu egemenliğin ancak ve mutlaka illegal ve özel kurumlar vasıtasıyla, özel yöntem ve araçlarla sürdürülebildiğini, bunun devletin asli görevi olduğunu kabul edersek, derin devlet kavramını anlamak ve anlamlandırmak kolaylaşacaktır. Egemen siyasal güç, topluma arzu ettiği düzey ve biçimde kontrol altına almak amacıyla, devlet denen mekanizmayı kullanmaya başladığında belirlenmiş kural ve yöntemlerin yeterli olmadığını görmüş, alttakilerin her başkaldırısında ve zorlandığında her durumda illegal yöntem ve faaliyetlerle pozisyonunu korumaya çalışmıştır. Bu nedenle devletlerin tarihinde, felsefesinde ve gerçeğinde illegal örgütlenme, legal örgütlülüğün yanında devlet denen mekanizmanın en temel ve asli örgütlülüğünü olmuştur. Ezilenlerin geliştirdiği her mücadele, devletlerin egemen konumlarını sürdürebilmelerinin illegal bir devlet organının varlığı ile mümkün olacağı gerçeğini dayatmıştır. 10. ayrımın sonu. Sayfa 153.